Ayrım 46.
İskeletlerin tepesinde yan yatmış boneleriyle kadınlar bir kambur, bir dev ve hatta kupkuru ufacık boynuna sarılı bir nevi önlüğü, hem de dikkatinizi çekerim, dantelli önlüğü ve küçük bir parçası kalmış bebe tulumuyla bir bebek, onun da işi bitik. İhtiyar Onrol ana bu yüzlerce yıllık kazıntıların sırtından iyi para kazanıyordu. Bir de onu tanıdığımda şu hayaletlerden pek bir farkı olmadığını düşünüyordum da. Böylece Madelon'la birlikte ağır ağır hepsini sıradan geçirdik. O bir nevi kafatasları teker teker fenerin çiğ çemberinin içinden geçip sustular. Göz çukurlarının dibinde duran şey tam olarak gece değildi. Neredeyse bir bakıştı hala ama daha yumuşak, görmüş geçirmiş kişilerinkine benzer. Burada esas rahatsız eden şey insanın burun direğini sızlatan toz kokularıydı. Önroylan'a turistlerle tek bir ziyareti bile kaçırmıyordu. Çalıştırıyordu ölüleri, sirkteymiş gibi. Turist mevsiminde ona günde 100 frank kazandırıyorlardı. Hüzünlü gibi durmuyorlar değil mi diye sordu bana Madelon. Ezberlenmiş bir soruydu bu. Ölüm bu yavru için pek bir şey ifade etmiyordu. O savaş sırasında doğmuştu, ölümün hafif olduğu bir dönemde. Bense nasıl ölündüğünü gayet iyi biliyordum, öğrenmiştim. Feci acı çekiliyordu. Turistlere bu ölülerin hallerinden memnun olduğu anlatılabilirdi elbet. Onlara fikrini soran yoktu nasılsa. Hatta Önrol ana üzerlerinde yeterince parşömen kaldıysa avcunun içiyle karınlarına vuruyordu ve bum bum diye ses çıkarıyordu. Ama bu da her şeyin yolunda olduğunun kanıtı sayılamazdı. Neyse, Madelon'la esas konumuza döndük. Robinson'ın daha iyiye gittiği demek gerçekten de doğruydu. Daha ne isteyebilirdim? Belli ki evlilik meselesine kafayı takmıştı kızımız. Toulouse'da feci sıkılıyor olmalıydı. Karşısına Robinson kadar çok seyahat etmiş bir çocuğa rastlama fırsatı pek de sık çıkmıyor olsa gerekti. Ne hikayeler vardı onda, eğrisiyle, doğrusuyla. Zaten uzun uzun Amerika'dan ve tropik bölgelerden söz etmişti onlara, tam da olması gerektiği gibi. Ben de gitmiştim Amerika ve tropik ülkelere. Ben de ne hikayeler biliyordum, isterse anlatabilirdim. Hatta Robinson'la birlikte seyahat ede ede dost olmuştuk. Fener sönüyordu, geçmişle geleceği bağdaştırmaya çalışırken en az 10 defa yeniden yakmamız gerekti. Fazlasıyla hassas olan memelerini elletmiyordu. Ne de olsa Önrol ana her an yemeğini yemiş dönebileceği için o küçük merdiveni kullanarak gün ışığına çıkmamız gerekti. Bayağı dik ve daracıktı merdiven, pek sağlam durmuyordu, dikkatimi çekti. Bu küçücük, pek dar ve pek güvenilmez merdiven yüzünden o, yani Robinson, mumyalı mahzene pek fazla inmiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse daha çok eşikte durup turistlere çığırtkanlık yapmakla yetiniyor, bir yandan da şuradan buradan gözleriyle biraz ışık bulma alıştırması yapıyordu. O sırada derinliklerde Onrol ana başının çaresine bakıyordu. Aslına bakılırsa mumyalarla iki kişilik iş çıkarıyordu. Parşölenmiş ölüler hakkında ufak bir nutuk atarak turistlerin gezintisine çeşni katıyordu. Sakın mideniz bulanmasın baylar bayanlar, çünkü onlar kireçte muhafaza ediliyor. Gördüğünüz gibi hem de 500 yılı aşkın bir süredir. Koleksiyonumuzun dünyada eşi benzeri yoktur. Etleri butları yok olmuş elbette. Yalnızca derileri kalmış üzerlerinde ama o da tabaklanmış. Çıplaklar ama uygunsuz değiller. Küçük bir çocuğun da annesiyle birlikte gömülmüş olduğunu fark etmişsinizdir. O da, o küçük çocuk da çok iyi muhafaza edilmiş. Yaşı uzun boylusu, hani o gömleği ve bir de hala arkasında duran danteliyle, bütün dişleri yerli yerinde, fark etmişsinizdir. Son olarak bir de hepsinin göğsüne vuruyor, bu da davul etkisi yaratıyordu. Bakınız baylar bayanlar, şunun tek bir gözü kalmış, kupkuru bir de dili. O da meşine dönmüş. Çekiştiriyordu. Dil çıkarıyor ama hiç de itici değil. Çıkarken gönlünüzden ne koparsa verebilirsiniz. Baylar bayanlar, ama genellikle kişi başına 2 frank alırız. Çocuklar için de yarı fiyat. Gitmeden önce isterseniz onları elleyebilirsiniz. Bakın kendiniz görün. Ama fazla da çekiştirmeyin sakın. Hepsi size emanet. Pek narindirler. Daha gelir gelmez Önroyl ana fiyatları artırmayı düşünmüştü. Piskoposlukla anlaşmaya varmaya bakıyordu bu. Ancak hasılatın üçte birini sırf kendine alıkoymak isteyen Sen Epomin papazı yüzünden bu pek de kolay iş değildi. Bir de kendine yeterince pay verilmediğini düşündüğü için durmadan itiraz eden Robinson yüzünden. Kazıklandım sonucuna varıyordu. Tufaya getirildim bir kez daha. Altın tutsam toprak oluyor. Bayağı kıyak iş oysa ihtiyarın şu mahzen dalgası. Malı götürüyor o koca karı. İnan bana. Ölünün körü sen bu işi ayarlanırken cebinden para katmadın ki diye itiraz ediyordum onu yatıştırmak ve anlamasını sağlamak için. Üstelik karnın tok sırtın pek sana gayet de iyi bakıyorlar. Ama katır inadı vardı Robinson'ın. Sürekli olarak mazlumları oynamak için yaratılmıştı. Anlamak da istemiyordu. Kaderine razı olmakta. Aslına bakarsan bayağı boktan bir işe bulaşmışken hiç de fena sıyırmadın yakanı inan bana. Hiç şikayet etme. Eğer dümenini kırmasaydık tam gaz Cayenne'i boylardın. Cayenne, Fransız Güyana'sının başkenti, 1945'e kadar kürek mahkumlarını barındıran hapishaneleriyle ünlü. Oysa şimdi kimsenin dalgana taş attığı yok. Üstelik o pek cici Madeloncuk'u da bulmuşsun. O hasta halinde bile seni almaya razı. O halde daha ne istiyorsun, belanı mı? Hazır gözlerim bile iyileşmeye yüz tutmuşken. Yani şimdi heybeye bozuk attığımı söyler gibi bir halim var değil mi? Diye karşılık veriyordu bana o zaman. Ama ne dersen de yine de bir şeylerden şikayet etmem gerektiğini hissediyorum. Bu böyle. Elimde başka ne kaldı ki? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yapmama izin verilen tek şey bu. Ayrıca kimse de beni dinlemek zorunda değil. Öyle diyordu ama benimle baş başa kalır kalmaz da hiç nefes almadan şikayetlenip duruyordu. Bu mahremiyet anlarından huylanır olmuştum. Güneşe çıktığında hala biraz akıntılı o kısık gözleriyle ona şöyle bir baktığımda Robinson'ın aslında hiç de sempatik olmadığını düşünüyordum. Kimi yaratıklar böyledir gerçekten. Biliriz masumdurlar, masumdurlar falan filan ama yine de onlara bir türlü ısınamayız. Bir şeyleri eksiktir. Hapiste geberip gidebilirdin diye üsteliyordum. Maksat biraz daha düşünsün. İyi ama ben de daha önce hapse de girdim. Orası şimdi bulunduğum durumdan daha beter değil ki. Sen eskilerde kalmışsın. Bana bunu yani eskiden hapse girdiğini söylememişti. Tanışmamızdan önceye denk düşüyor olsa gerek savaş öncesine. İnadı tutmuştu. Şöyle bir yargıya varıyordu. Ben diyorum ki tek bir çeşit özgürlük vardır, bir tanecik. O da önce insanın gözünün görmesi, sonra da cebinin mangırla dolmasıdır. Gerisi fasarya. Peki o zaman nereye varmaya çalışıyorsun diye ağzını arıyordum. Niyetini belli etmesi, harekete geçmesi, dilinin altındaki baklayı çıkarması için ensesine binince de böyle yan çiziyordu. Tam da işin rengi belli olmaya başlayacakken üstelik. Gündüzleri Madelon atölyesine gitmişken ve Onroll Ana'da sobalıklarını müşterilerine göstermekle meşgulken biz ağaçların altındaki kahveye gidiyorduk. Ağaçların altındaki kahve işte tam da sevdiği yerdi. Robinson'ın büyük olasılıkla da en tepede kuşların kopardıkları gürültü patırtı yüzünden ne de çok kuşu vardı. Özellikle de saat 5 sularında yaz sıcağında iyice kızışıp yuvalarına döndüklerinde. O zaman işte bir kasırga gibi dalıyorlardı meydana. Hatta rivayet olunur ki dükkanı bahçenin kenarında yer alan berberin biri yıllar boyu sabahtan akşama kadar onların hep bir ağızdan vıcırdamalarını dinlemekten kafayı yemiş. Gerçekten de insan ne konuştuğunu duyamıyordu ama Robinson'a sorarsanız burası yine de pek neşeliydi. Hiç olmazsa bana ziyaretçi başına düzenli olarak 4 para verseydi işte bak o zaman olurdu. Yaklaşık her 15 dakikada bir bu kaygısını dile getirip duruyordu. Bu arada geçmiş zamanın renklerini yine de anımsar gibiydi, hikayelerini de. Afrika'daki Pordur şirketi örneğin, hani o her ikimizin de gayet iyi bildiği, daha nice açık saçık hikayeler bana daha önce hiç anlatmamış oldu. Cesaret edememişti belki de Aslına bakılırsa hayli içine kapanık biriydi o. Hatta saman altından su yürütmeyi sevdiği bile söylenebilirdi. Geçmiş deyince asıl Molly'di benim aklıma takılan. Keyfim yerindeyken eskilerde çalmış bir saatin uzaktan yankısı gibi ve sevecenlikle ilgili bir şey düşündüğüm zaman aklıma o geliyordu derhal. Ne de olsa bencillik biraz olsun üzerimizdeki baskısını azalttığında, son yolculuk saati gelip çattığında insan sadece erkekleri ama tek bir erkeği değil, bu siz dahi olsanız, tüm erkekleri gerçekten azıcık da olsa seven kadınların anısını saklıyor yüreğinde. Akşam kahveden döndüğümüzde bütün gün hiçbir halt etmemiş oluyorduk emekli assubaylar gibi. Ölü mevsimden sonra turistlerin ardı arkası kesilmiyordu. Mahzende oyalanıyorlardı ve Önrol ana onları güldürmeyi başarıyordu. Rahip bu şakalaşmalara biraz kıl olmuyor değildi. Ancak payını fazlasıyla aldığı için tut yemiş bülbüle dönmüştü. Kaldı ki o ne bilirdi zaten felekten gün çalmasını. Oysa Önrol ana o cesetlerinin arasındayken görülmeye de duyulmaya da değerdi. Ölümünden korkmayan bu kadın karşılarına geçip gözlerini diki veriyordu o surata benzer şeylerine. Oysa kendi de o kadar buruş kırıştı ki şimdiden öyle bir pörsümüştü ki elinde feneriyle burunlarının dibinde onlarla sohbet ettiğinde sanki onlardan biri sanırdınız. Eve dönüp akşam yemeği için bir araya geldiğimizde yine hasılat meselesi tartışılırdı. Derken Önrol ana bana, çakal doktorcuğum benim diye hitap etmeye başlardı bizimle Ransi'de başına gelenler yüzünden. Ama tamamen şaka yolla elbette. Madelon mutfakta bir şeyler yapmaya çabalardı. Kaldığımız bu konut çok az ışık alıyordu. Alt tarafı kirişlerle tozlu pervazların köşe kapmaca oynandığı bir kilise müştemilatı, daracık. Olsun diye dikkat çekiyordu ihtiyar. Tabiri caizse gece gündüz karanlık olmasına rağmen İnsan yine de yatağının, cebinin, midesinin yolunu bulabiliyor. Bu da adam olana yeterdi artar. Oğlunun ölümünden sonra üzüntüsü öyle pek de uzun sürmemişti. Eskiden beri biraz nane mollaydı diye bana ondan söz ediyordu bir akşam. Oysa bakın işte ben ki 76 yaşındayım bir gün bile halimden şikayet etmedim. O ise mütemadiyen sızlanırdı. Huy edinmişti bunu. Tıpkı sizin şu Robinson gibi söz gelişi yani. Mesela mahzenin şu dar merdiveni epey dik değil mi? Kullandınız mı hiç? Yormasına yoruyor beni elbette. Ancak kimi günler bana basamak başına 2 frank bile kazandırdığı oluyor. Üşenmedim saydım. Yani ben şimdi bu fiyata gerekirse eğer göğe kadar bile çıkarım yahu. Yemeklerimize hayli baharat katıyordu Madelon haspası. Bir de domates. Yeme de yanında yat. Bir de pembe şarap. Robinson bile şaraba dönmüştü. Güneyde yaşamanın raconu. Bana her şeyi çoktan anlatmıştı Robinson. Toulouse'a geldiğinden beri olup bitenlerle ilgili. Artık onu dinlemiyordum. Beni düş kırıklığına uğratıyor. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse midemi bile bulandırıyordu. Burjuva'nın tekisin sen diye bir sonuca vardım. Çünkü o zamanlar benim açımdan bundan beter küfür yoktu. Netice itibariyle paradan başka bir şey düşündüğün yok. Gözün açıldığında sen diğerlerinden bile beter olacaksın. Hakaret yoluyla onu gücendirmek olanaksızdı. Hatta neredeyse bu onu kamçılayıp cüretini artırıyordu sanki. Kendi de söylenenin doğru olduğunu biliyordu zaten. Bu çocuğun diyordum kendi kendime artık başı bağlandı, hakkında endişelenecek bir şey kalmadı. Biraz dişli, az buçuk edepsiz bir eş adamı böyle tanınmaz hale getirebiliyordu işte mal meydanda. Robinson'ı diyordum yine kendi kendime uzun süre bir macera adamı olarak algılamıştım. Oysa o boynuzlu olsun olmasın, kör olsun olmasın alt tarafı dümbüğün tekiymiş işte bu. Bu yetmiyormuş gibi ihtiyar Enrol ona para biriktirme hırsını, Madelon'da evlenme merakını göz açıp kapayıncaya kadar bulaştırıvermişlerdi. Körün istediği bir göz, layığını bulmuştu. Üstelik kıza kör kütük aşık olmaya da başlamıştı. Olunurdu da hani. Şimdi eğer bunu hiç kıskanmadığını söylesem yalan olur. Pek doğru sayılmaz. Madelon'la ara sıra yemekten önce kısa süreliğine buluşuyorduk odasında. Ama bu görüşmeleri ayarlamak pek de kolay olmuyordu. Bundan kimseye söz etmiyorduk, ketumluk da üstümüze yoktu yani. Buna bakıp da kızın o biricik Robinson'ı sevmediği sanılmasın tabii. O başka, bu başka. Ne var ki oğlan nişancılık oyunu oynuyordu. Bu durumda kız da elbette sadakatleri oynuyordu. İçlerinden böyle geliyordu. Bir tür işlerde esas olan bir anlaşmaya varılabilmektir. Kıza dokunmak için önce evlenmeyi bekliyordu. Gizlice böyle demişti bana. Böylesini uygun görüyordu. O zaman sonsuza kadar olan bölümü o alacaktı. Hemen şimdiyi de ben. Kaldı ki ihtiyar önrollü ekip kızla birlikte küçük bir lokanta açarak oraya yerleşme yönünde geliştirdiği ek projesinden de söz etmişti bana. Her bakımdan ciddiydi yani. Çok cici bir kız. Eminim müşterilerin sevgilisi olacaktır diye öngörüyordu en keyifli zamanlarında. Üstelik tadına da baktın değil mi yemeklerinin? Karavanada kimse sırtını yere getiremez onun. Hatta bu iş için küçük bir ilke sermayeyi önrol anadan kaparozlamayı dahi düşünüyordu. Bana göre hava hoştu ancak bence onu ikna etmekte epey zorlanacaktı. Sen de her şeyi toz pembe görüyorsun diye uyarıyordum onu. Maksat onu yatıştırıp biraz düşünmesini sağlamak. Bu sefer de ağlamaya başlayıp beni mide bulandırıcı olmakla suçluyordu. Anlaşılan kimsenin hevesini kırmamak gerek, zaten ben de derhal haksız olduğumu, benim de hep aşırı bezginlikten kaybettiğimi kabul ediyordum. Savaştan önce elinden gelen iş Robinson'ın bakır üzerine oyma sanatıydı ama artık elini bile sürmek istemiyordu dünya yıkılsa. Kendi bilir. Ciğerlerim bu haldeyken açık havaya ihtiyacım var benim. Anlıyor musun? Üstelik gözlerim de asla eskisi gibi olamayacak. Haklıydı da bir açıdan. Verecek cevabım yoktu. Kalabalık sokaklardan birlikte geçtiğimizde insanlar dönüp köre acıyarak bakıyorlardı. Sakatlara ve körlere pek acır insanlar. Pek. Hatta bu iş için özel olarak yedek şefkat bile bulundururlar. Pek çok defalar gayet iyi hissetmiştim onu, o yedek şefkati. Gani ganidir. Kimse aksini iddia edemez. Gel gelelim, insanların bu kadar berbat olmaya devam etmeleri pek hazindir. Onca yedek şefkat varken. Bir türlü açığa çıkaramazlar onu nedense. İçlerine atarlar, içlerinde tutarlar, hiçbir işlerine yaramaz. Şefkatten geberip giderler içten içe. Madelon yemekten sonra onunla ilgileniyordu. Leonculuğuyla yani. Ona öyle hitap ediyordu. Gazete okuyordu ona. Robinson politikayı bayağı merak sarmıştı artık. Şansına da Güney bölgesinin gazetelerinin apselerinden politika fışkırıyordu. Hem de en cerahatlisinden. Çevremizde akşamları yüzyıllar anaforculuğuna gömülmekteydi ev. Bu tam da yemekten sonra tahta kurlarının da aralarında hesaplaşma vaktiydi. Bir de aynı zamanda ileride cüzi bir kar karşılığı bir eczacıya satmaya planladığım benim buluşum yakıcı bir sıvıyı onların yani tahta kurlarının üzerlerinde deneme vaktiydi. Ufak bir dümen işte. Enrol anayı eğlendiriyordu benim şu dalgam ve deneyimlerimde bana asistanlık yapıyordu. Birlikte yuvadan yuvaya, çatlaktan çatlağa her köşe bucağa ulaşıyor, benim hazırladığım kezzabı tahta kurusu kümelerinin üzerine püskürtüyorduk. Önce uğulduyor, ardından önrol ananın gayet dikkatli biçimde bana tuttuğu mumun başının altına düşüp kendilerinden geçiyorlardı. Çalışırken bir yandan da Ransi'den söz ediyorduk. Daha orayı düşünür düşünmez mideme kramplar giriyordu. Bu yüzden ben rahatlıkla ömrümün sonuna kadar Toulouse'da kalabilirdim. Artık hayattan başka bir beklentim kalmamıştı aslında. Karnım doysun ve bana boş zaman kalsın. Mutluluk diye buna denir işte. Ancak yine de dönüşü ve işi düşünmek zorunda kaldım. Zaman uçup gidiyor, ayrıca hem rahibin verdiği prim hem de birikimlerim suyunu çekiyordu. Madelon'a bir iki ders ve öğüt vermeden gitmek istemedim. Aslında birine iyilik etmek istediğinizde ve imkanınız varsa genelde ona para vermek çok daha makbule geçer elbette. Öte yandan önceden uyarılmak ve sağda solda düzüşürken tam olarak ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalındığı konusunda bilgi edinmekte işe yarayabilirdi. Böyle düşünüyordum işte. Çünkü özellikle de hastalıklar konusunda beni biraz ürkütüyordu Madelon. Yırtık olmasına yırtıktı, ancak mikroplar konusundaki cehaleti akıl almaz boyutlardaydı. Dolayısıyla ben de bir takım cilveleşmelere karşılık vermeden önce nelere çok yakından bakıp dikkat etmesi gerektiği konusunda ona ayrıntılı açıklamalarda bulunmaya giriştim. Mesela kızarıklık var mı? Ucunda damla var mı? Ez cümle bilinmesi gereken ve çok da faydalı bir takım klasik şeyler işte. Beni iyice dinleyip sonuna kadar konuşturduktan sonra sırf adet yerini bulsun diye karşı çıktı. Hatta bir anlamda hır çıkardı dahi denilebilir. O meğer namuslu bir kızmış, hiç mi utanma yokmuş bende, onu ne sanmışım öyle, yani benimle oldu diye ille de başkalarıyla da gururuyla oynamışım, erkeklerin hepsi de böyle iğrençmiş işte. Yani bu gibi durumlarda hanımlar ne söylerse o işte. Belliydi böyle olacağı. Perdeleme harekatı. Benim açımdan önemli olan öğütlerimi dinleyip can alıcı noktalarını dikkate almasıydı. Gerisinin hiçbir önemi yoktu. Aslında anlattıklarımı ciddiye aldığında onu üzen, tüm sözünü ettiğim o şeylerin sırf şefkat ve zevk yoluyla kapılabiliyor olmasıydı. Her ne kadar bu doğadan kaynaklansa da beni de en az doğa kadar iğrenç buluyor ve bunu hakaret sayıyordu. Ben de daha fazla üstelemedim, biraz da ona şu çok kullanışlı kaputlardan söz etmek dışında. Derken bir miktar da psikologluk taslayalım diye biraz Robinson'ın karakter analizini yapmaya soyunduk. Tam olarak kıskanç olduğu söylenemez dedi bana o zaman, ama zor olduğu anlar da var. Hadi hadi diye yanıt verdim ve onun, yani Robinson'ın o karakterini iyice bir tanımlamaya koyuldum. Sanki ben pek tanırmışım gibi onun karakterini. Zaten çok geçmeden farkına vardım ki ben Robinson'ı pek tanımıyormuşum aslında. Mizacının bariz kimi özellikleri dışında o kadar yani. Bir insanda başkalarının az çok hoşuna gidebilecek özelliklerinin neler olduğunu kafamızda canlandırmakta bu kadar güçlük çekmemiz ne tuhaf. Ona yardımcı olmak, arka çıkmak isteriz aslında ama ne diyeceğimizi bilemeyiz. Acınacak duruma düşeriz daha ağzımızdan çıkan ilk sözde. Yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Günümüzde labriyercilik taslamak. Jean de Labrouyer 17. yüzyılda döneminin kişilik tipolojilerini tanımlayan Karakterler adlı yapıtıyla ün yapmış Fransız ahlakçı yazar. Hiç de kolay değil. Daha yanaşır yanaşmaz tabanları yağlayıveriyordu tüm bilinçaltı. Tam dönüş biletimi almaya gidiyordum ki pek ısrar ettiler. Bir hafta daha kalmam kararlaştırıldı. Maksat bana Toulouse yöresini ve çok metini duyduğum nehrin o serin kıyılarını gezdirmekti. Bir de özellikle çevredeki o güzel bağları. Görünüşe bakılırsa kentte herkes onları pek seviyor, onlarla çok gurur duyuyordu. Sanki herkesin kendi şahsı malıymış gibi. Önrol ananın mumyalarından başka bir şey görmeden böyle gidemezmişim. Olur muymuş hiç? Neyse yani, kibarlık gösterileri işte. Bu kadar nezaket karşısında süngüm düştü. Kalma konusunda hevesli görünmeye pek cesaret edemiyordum. Gitgide tehlikeli olmaya başlayan Madelon'la özel ilişkilerimiz nedeniyle. İhtiyar aramızda bir şeyler olduğunu sezmiş gibiydi tatsızlık. Ancak ihtiyar bu geziye bizimle gelmeyecekti. Her şey bir yana, mahzenini kapamak istemiyordu bir günlüğüne dahi olsa.